Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Muhterem dinleyiciler, aziz dostlar, tefsir derslerimizde bugün itibariyle Ankebût suresinin son ayetlerine gelmiş bulunuyoruz. 64. ayetle 69. ayetler arasını bugün okuyacağız, anlamaya çalışacağız inşallah. Öncelikle Kur'an-ı Azimüşşan'ı kıraat ederek başlıyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma hazihil hayatud dunya illa lehvu ve la'ib. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
Evet aziz dostlar, Ankebût suresinin 64 ila 69. ayetler arasını kıraat etmiş olduk. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın kıraatiyle hem dillerimizi hem gözlerimizi, kulaklarımızı ve gönüllerimizi nurlandırsın. Manası ile de hem aklımıza, yüreklerimize, duygularımıza, düşüncelerimize istikamet lütfeylesin. Ve yine Kur'an'ın gösterdiği hedeflere ulaşma adına bizlere gayret ve enerji versin Yüce Rabbimiz. Aşkla, şevkle Kur'an-ı Azimüşşan'ı yaşama nimetiyle bizi nimetlendirsin. Hayatımız Kur'an'ın gölgesinde Kur'an'la geçerse elbette Yüce Rabbimizin bizi götürmek istediği hedeflere doğru çok daha kolay ve emin bir şekilde ilerlemiş oluruz. Kur'an-ı Azimüşşan bir kılavuz eserdir, kılavuz kitaptır, hayat kılavuzu. Hem fert hem toplum olarak Kur'an'la bütünleşen fertler ve toplumlar elbette sonuç itibariyle Allah'ın razı olacağı tıyıp bir hayata, güzel bir yaşantıya erişmiş olacaklardır. Biz de şu alemde Allah'ın lütfettiği ömür nimetini yaşarken Kur'an'la güzelleşmiş bir kulluk kıvamına erişmek isteriz. Rabbimiz Habibi Edibi'nin şahsında bize gösterdiği o güzel insani kemalatı, güzelliği, olgunluğu hepimize lütfeder inşallah. İstidatlarımızı artırır, imkanlarımızı, fırsatlarımızı kolaylaştırır, zenginleştirir de inşallah Rabbimizin ni'mel abd, ne güzel kul buyurduğu o methedilen kullar zümresinin içine dahil olmuş oluruz. Yine onun lütfuyla, keremiyle efendim, yardımıyla. Bu girişten sonra Ankebut suresinin 64. ayetiyle bugünkü tefsir dersimize başlayalım inşallah. Estağfirullah. Ve ma hazihil hayatud dunya illa lehvun ve la'ib. Ve inned daral ahirete lehiyel hayvan lev kanu ya'lemun. O Allah'ı kabul edip de Allah'ın hayatlarının diğer taraflarına ya da yaşantılarına katılmasını kabul etmeyen, Allah'a ortak koşan, ortaklar koşan, o müşriklerin tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı var ya, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir onlar açısından. Ahiret yurduna gelince, İşte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Efendim, Yüce Rabbimiz El Hayatü Dünya, böyle bir sıfat mevsuf Arapçadaki dil bilim açısından bu terkip dünya hayatı diye Türkçemize tercüme ediliyor. Fakat bazı müfessirlerimiz, mütercimlerimiz mesela Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, bu ifadeyi dünya hayat diye tercüme eder. Ne fark var aralarında? Şöyle, önemli iki fark var. El hayatü dünya dendiği zaman, biz bunu dünya hayatı diye tercüme edince, şu alemde yaşadığımız hayat, şu geçici fani hayat, herkesin ömrü miktarınca yaşadığı hayat kastedilmiş oluyor. El hayatü dünyadan bunu anlarsak. Bu aslında Arapça ifade edilecek olursa hayatü dünya diye ifade edilmesi lazım. Fakat Arapça terkip olarak el hayatü dünya dendiği zaman Elmalı'nın ifadesine göre bu dünya hayat tarzında, dünya hayat şeklinde tercüme edilmelidir. Peki dünya hayat olunca ne anlamı var bunun? Nasıl bir anlam olabilir? Bu dünya kelimesi bir en yakın anlamına kullanılan bir kelime. Yakın hayat dendiği zaman içinde yaşanılan hayat anlaşıldığı gibi bir de deni, yani seviyesi düşük hayat diye de anlaşılabilir. İşte böyle anladığınız zaman dünya hayat demek, yani bu aşağılık, aslında yüksek kalitesi olmayan hayat eğlencedir, oyundur. Yani adeta şu alemi oyun ve eğlenceden ibaret bir hayat tarzında algılayanların hayatı dünya hayattır. Yani adeta seviyesi son derece düşük, hatta seviye bile denmeyecek derecede çukur hayat. Bu şekilde anlaşılıyor. Öbürü ise biraz daha yaşadığımız şu hayat, ahirete mukabil yaşanılan hayat anlamındadır ki mütercimlerin, müfessirlerin büyük çoğunluğu bunu daha çok bu ikinci manada anlamışlardır. El hayatü dünyayı dünya hayat tarzında anlayan müfessirlerimiz azınlıktadır, ancak ayetin lafzı buna da müsaittir. Böyle baktığımız zaman meseleye Elmalı'nın ifadesiyle ya da anlayışıyla yaklaştığımızda hayatını oyun ve eğlenceyle geçiren, yani efendim yediği, içtiği, gezdiği, tozduğu neyse bütün hepsini oyun ve eğlence gibi algılayan, bu alemi ebedi hayatın bir tarlası gibi görmeyen, bir imtihan sahnesi gibi görmeyen kişiler bütün hedefleri, hayattan gayeleri oyundur, eğlencedir. Yani zevk-ü safa sürsünler içindir. Bu şekilde anlarız. Eğer dünya hayatı tarzında, hepimizin yaşadığı dünya hayatı tarzında anlayacak olursak, herkes için bu dünya hayatı oyun ve eğlence midir? İnanan insanlar için sadece oyun ve eğlence değildir elbette. Bu dünya hayatı, efendim yaşadığımız hayat, son derece kıymetli bir hayattır. Hangi yönden kıymetlidir? Bize ebedi hayatı kazandırması yönüyle kıymetlidir. Hatta ariflerden birisi buyurmuştur ki, şu dünyanın bir günü bana göre ahiretin bin yılından hayırlıdır demiş. Bunu da şöyle izah etmiş. Çünkü bu alem, bu dünya amel etme fırsatı olan bir dünya. Amel ettikçe ecir kazanacağız, derece kazanacağız. Fakat ahiret hayatı bu alemde yapıp ettiklerimizin karşılığını alacağımız bir hayattır. Bu itibarla burada bir gün daha fazla kalmak faziletlidir dermiş. Bu yönüyle eğer dünyaya bakılacak olursa gerçekten büyük bir kıymettir, büyük bir değerdir. Ve bu hayatı kıymetlendirme adına Allah'ın verdiği nimetleri en güzel şekilde yerli yerince kullanma ve şükrünü eda etme noktasında büyük fırsatlar sunan bir hazinedir şu alem. Her bir nefes, yaşadığımız sıhhat ve afiyet içinde yaşadığımız her bir nefeste Allah'ın rızasını elde edebilecek güzel işler yapma fırsatı var, imkanı var. Öyleyse bu hayat mümin insan için, uyanık insan için sadece oyun ve eğlenceden ibaret değildir. Peki bu ayeti mutlak olarak aldığımız zaman nasıl bakacağız? Bu hayat, işte dünya hayatı eğlencedir ve oyundur ifadesini nasıl yorumlayacağız o zaman? Daha çok alimlerimiz, müfessirlerimiz inanmayan insan açısından bu alem, işte Mekke müşrikleri açısından mesela, kıyamete kadar gelecek olan işte ateistler için, ne bileyim daha başka ahirete ve Allah'a inanmayan kimseler için bu alem gerçekten oyundur, eğlencedir. Doğarız, yaşarız, büyürüz, yeriz, içeriz, gezeriz, tozarız. Şehvetlerimizin peşinde ömür tüketiriz. Hayat bir tiyatrodan ibarettir onlara göre. Bu hayatı oyun ve eğlenceyle ne kadar geçirebilirlerse onlar için ne güzeldir. Ama Allah'a ve ahirete inanan insan için elbette bu hayat oyun ve eğlenceden ibaret değildir. Ya da şöyle ifade edelim. Oyun ve eğlenceden ibaret olan hayat gerçekten işte dünya hayattır. Yani Elmalı'nın ifadesiyle. Eğer hayatın merkezi, hayatın tamamı neredeyse oyun ve eğlenceye hasrediliyorsa bu hayat kıymetli bir hayat değildir. Elbette Allah'ın helal kıldığı oyunlar, eğlence türleri vardır. Ama bir insan oyun ve eğlence için yaratılmamıştır. Boşuna yaratılmamıştır. Ve Yüce Rabbimiz ayetin devamında dar-ı ahiret, yani ahiret yurdu, ahiret hayatı esas hayat odur buyuruyor. Lehiyel hayavan, esas dipdiri hayat, gerçekten bütün yönleriyle adına hayat denilecek hayat ahiret hayatıdır. Arkasından da levkânü yâlemûn, keşke bunu bilselerdi. Şimdi keşke bunu bilselerdi ifadesi müminler için söz konusu olmayabilir. Çünkü müminler şuna inanıyorlar. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Bu hayat geçici bir hayattır. Fani bir hayattır. Baki ve ebedi olan öbür alemdir. Onun için biz bu alemde işte o esas hayatı kazanmak için bir imtihan halindeyiz. Yüce Rabbimiz birçok ayet-i kerimede biz sizi hayırla ve şerle deneyip duruyoruz, imtihan ediyoruz. Ve ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel bir davranış ortaya koyacak, bir amel ortaya koyacak, bunu sınayalım için yarattık buyurur. Öyleyse bu alemi bir imtihan sahnesi olarak gören insan için bu hayat, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret değildir. Ve o kişiler biliyorlar ki dünyanın kıymeti ahiret nazarında çok azdır. Onun kıymeti de ahirette bize kazandıracakları yönüyledir. Bu itibarla buradaki ayetin bu muhtevasını, genel muhtevasını daha çok Allah'a ve ahirete inanmayan ya da Allah'a inandığını söylediği halde Allah'a ortak koşan bir takım müşrikler ya da hayatını Allah'ın gönderdiği nizama göre düzenlemeyen kimseler için veya imanı sadece dilinde olan, iman ettik deyince her şeyin biteceğini zanneden kimseler için hayat oyundur, eğlencedir, istifade edilecek bir yerdir. Onun için bu dünyaya bir defa gelinmiştir. Madem ki bir defa geldik, o zaman buranın tadını çıkaralım anlamında bütün hayatı bu hayattan ibaret gören kimseler ancak böyle bakarlar. Hayata oyun ve eğlence olarak bakarlar. Halbuki Yüce Rabbimiz bu hayatın oyuna ve eğlenceye feda edilmesine razı değildir. Bu hayatın oyun ve eğlence olarak görülmesine de aslında razı değildir. Levkânû yâlemûn. Bilselerdi ahiretin gerçek hayat olacağını, hakiki hayatın orası olduğunu bilselerdi, bu alemdeki hayatlarını, ömürlerini elbette ona göre değerlendirecek olurlar, değerlendirirlerdi. Şöyle ifade edelim. Esasen insan Allah'ın gönderdiği din merkezli düşünecek olursa, iman merkezli düşünecek olursa, buna akl-ı me'at diyoruz, ahiret merkezli çalışan bir akıl, o zaman o bu fani alemin birçok fani metaını, fani imkan ve menfaatini ebedileştirebilir. Niyetle ebedileştirir. Allah'ın nimetlerine şükreder. O nimetleri başkalarıyla paylaşır. İnfak ehli olur. Ve bu fani alemin fani imkanları ebedi alemin sermayesi haline dönüşür ki bu işte imanın kalpteki meydana getirdiği dönüşümün bir neticesidir. Böylesi insan hayatı hududullah, Allah'ın çizdiği çerçeve içinde yaşamayı önemser. Ama bugün modern toplum ya da çağdaş insan çoğu zaman hürriyet merkezli, özgürlük merkezli, istek merkezli, isteği merkezli bir hayatı kendine bir kıble olarak seçtiği için özgürlüğünü sınırlayan her şeye karşı bir duruş sergiliyor. Bu çerçevede Allah'a karşı da, Allah'ın koyduğu ölçülere karşı da bir tepki gösteriyor. O sınırlarda aşmak istiyor ve o sınırlardan sıyrılmak istiyor. Bugün mesela deizm diye bir hastalık türedi, itikadi inanç hastalığı. İşte Allah vardır ama, Allah yaratmıştır ama bizim hayatımızı bize bırakmıştır anlayışı adeta. Tam da Mekke müşriklerinin bakış açısı. İşte Cenab-ı Hak bundan önceki ayetlerde tam da onu sorguluyordu. Onlara sorsanız gökleri kim yarattı, yeri kim yarattı? Allah'tır diyecekler. Peki madem onun Allah olduğunu, yaratıcının Allah olduğunu biliyorlar, öyleyse niye savruluyorlar böyle? Niye Allah'ın koyduğu ölçüler içerisinde bir hayat sürmüyorlar diye sorar. İşte bugünün insanı nefsine bağlı, yani nefsin arzularını putlaştırarak aklını çalıştırdığı için daha çok böyle bir sınırsız özgürlük diyerek kendini aldatıyor ve hayatı oyun ve eğlenceye dönüştürüyor. Belki gülüp eğlenmeyi, zevk etmeyi, efendim bir takım tatları tatmayı, haram helal dinlemeden bunu kendisi adına bir kazanç görüyor. Fakat Yüce Rabbimiz buyuruyor ki bu hayat geçici. Bu hayat son derece kısıtlı bir hayat, sınırlı bir hayat. Esas hayat ahiret hayatıdır. Keşke bunu bilselerdi. İnsanoğlu bunu bilmek istemiyor. Dünya hayatı efendim herkese göre demek ki farklı bir sahne. Mümin insan için bir ahiret tarlası iken, yine mümin insan için Allah'ın esma ve sıfatlarının tecelligahı olan bir mektebi alemken, bir alem, bir evrensel, bir cihan şumul bir mektepken, bir ahiret köprüsüyken, kafir insan için sadece oyun ve eğlence mahallidir, mekanıdır, istifade etme mekanıdır. Esasen insan hakikaten bu ebediyete doğru olan yolculukta şu kısacık dünyanın kısacık ömrünü daha büyük bir çerçevede doğru değerlendiremediği zaman yanılmış oluyor. Said Nursi Hazretleri'nin şöyle güzel bir izahı var. Diyor ki insan bir yolcudur. Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre yani dirilmeye, haşirden ebede kadar insanın yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı yani gerekleri malikül mülk yani bütün mülkün sahibi olan Allah tarafından verilmiştir. Yani dünya hayatına ne lazımsa o verilmiş, ahiret hayatı adına da her şey ona göre hazırlanmıştır. Fakat o Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu gerekleri, ihtiyaçları, istidatları, kabiliyetleri, fırsatları, imkanları yani levazımatı cehlinden, cahilliğinden dolayı tamamen bu hayatı faniye sarf ediyor insanoğlu. Çünkü insana o kadar diyor cihaz yüklenmiş ki, o kadar imkan, istidat, kabiliyet yüklenmiş ki insan zannediyor ki bütün bunlar bana bu dünya hayatını yaşamak için verildi. Dolayısıyla bütün imkan ve fırsatlarını, istidadını, kabiliyetini bu dünyaya sarf ediyor. Halbuki o levazımattan en az onda birini dünyevi hayata, dokuzunu hayatı bakiyeye yani ebedi hayata sarf etmek gerekir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcıra alan bir memur ilk dahil olduğu memlekette, ilk girdiği yerde 23 lirasını sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan bir kimse kendisine akıllı diyebilir mi? Allah sana her gün 24 saat veriyor ve birçok imkan veriyor. Akıl, fikir, kalp, gönül. Peygamber gönderiyor. Görünen ayetler, görünmeyen ayetlerle seni destekliyor. Sen bütün bunların hepsini şu dünya hayat için, şu kısacık hayat için sarf ediveriyorsun. Gözün onun için çalışıyor, kulağın onun için çalışıyor, dilin onun için çalışıyor, elin, ayağın, her şeyin bu alem için çalışıyor sadece. Ahiret merkezli uzantısı olmaksızın, ahiret merkezli meseleye yaklaşmaksızın, bütün uzuvlarınla, bütün imkanlarınla, istidatlarınla bu aleme sarf ediyorsun her şeyi. Diyor ki bu nasıl akıllılıktır? Çok düşündürücü bir soru. فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla veya başka korkularla dini yalnız ona has kılarak yani Allah'a has kılarak Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca toprağa ayaklarını basınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. İnsanoğlu ölümle burun buruna geldiği zaman ister bu bir okyanusun ortasında dümeni kırılmış bir gemi ya da o dalgalarda nereye sürükleneceği belli olmayan o dev dalgalar arasında bir oraya bir buraya savrulan bir gemide olduğu zaman ya da işte fırtınalı bir havada uçak yolculuğu yaptığı zaman veya yeryüzü böyle beşik gibi sallanmaya başladığı zaman insanın o fıtratındaki içindeki Allah'a yönelme duygusu bütün samimiyetiyle ortaya çıkar. İşte Cenab-ı Hak burada muhlisine lehuddin, yani böyle bütün halisiyetine bürünerek, dini yalnız ona has kılarak diyor Allah'a yalvarırsınız. Ne zaman? O gemideyken. Felemme neccahum ilel ber. Ne zaman diyor Allah sizi karaya çıkarır, kurtarır. Hemen tekrar şirk koşar insanlar. Yani yine putlara tapmaya devam ederler. O zor zamanda yalnız Allah'a yalvarırlar. Ama bolluk zamanında, güven ortamında yine kendi nefislerini putlaştırırlar. Başka başka kendilerine ilahlar edinirler. Unuturlar Allah'ı yani. Tevhidi unuturlar. Buradaki tabii şirk çok yönlü düşünülebilir. İnsan bazen der ki Allah Celle Celaluhu onu hakikaten o ortamdan kurtarmıştır. Lütfuyla, keremiyle. Der ki yahu kaptan, mahir kaptanmış. Eğer böyle bir uzman kaptan olmasaydı işte uçak düşmüştü veya gemi alabora olmuştu. Ne yaptınız şimdi? O dua esnasında yalnız Allah'a yönelmiştiniz, onu unuttunuz. Şimdi kaptanın uzmanlığını öne çıkararak adeta onun kurtardığını efendim söylediniz. Veya dediniz ki gemi bayağı sağlammış. Yani hakikaten yapan iyi yapmış. Gemi böyle sağlam olmasaydı işte parçalanıp gitmiştik. Şimdi okyanusun suları arasında gömülmüştük diyorsunuz. Ne yaptınız şimdi? O geminin sağlamlığını adeta Allah'a ortak koştunuz. Adamlar ne uçak yapmış yahu dediniz. İşte şu fırtınada bile düşmedi diyorsunuz. Halbuki içinde sallanırken Allah'a yalvarıyordunuz. İçin için dua ediyordunuz. İçin için kurtar ya Rabbi bizi. Yeryüzüne bir inersek ya da şu karaya bir çıkarsak diyordunuz. Ama indiniz. Bu sefer farklı farklı şekillerde Allah'a ortak koşmaya başladınız. Yüce Rabbimiz insanın bu yönüne dikkat çekiyor. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Kendilerine verdiğimiz bunca nimetlere nankörlük etsinler. Yiyip içip safa sürsünler bakalım. Nasıl olsa yaptıklarının akıbetini ileride bileceklerdir. Evet, bizim kendilerine verdiğimiz nimetler karşılığında onlar bu nimetleri görmezden gelsinler bakalım diyor Cenab-ı Hak. Ya da şirki nasıl koşuyorlar? Böyle koşuyorlar. Bu ayet birkaç şekilde anlaşılmış. Birisi böyle emir kipinde. Yani bizim kendilerine verdiklerimizi inkar etsinler bakalım. Ya da verdiğimiz nimetlerden istifade etsinler. Yesinler, içsinler. Safa sürsünler. Ama ileride bilecekler. Bir böyle emir kipinde anlaşılmış. Bir de şöyle anlaşılmış. Buradaki lam harfi ceri, liyekfiro'daki harfi cer bir emir lamı olabilir. Böyle mana veriliyor. Bir de akıbet lamı dedikleri müfessirlerimizin başka bir lam çeşidi var. Harfi cer olarak ifade edilen. O zaman da mana şöyle oluyor. Sonuçta kendilerine verdiklerimize nankörlük etmiş ve kısa vadeli bir hazı tüketmiş olurlar. Fakat zamanı gelince gerçeği anlayacaklar. Evet, şirk koşsunlar bakalım. Ama sonuçta ne yapacaklar? Kendilerine verdiklerimiz nimete nankörlük etmiş olacaklar. Ve tamam, bir müddet daha yiyip içecekler, sefa sürecekler. Ancak zamanı gelince gerçeği kavrayacaklar. Bu manada bu ayete verilmiştir. Yani bu şekilde de anlaşılabilmektedir. Öyleyse aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, Allah bize hangi nimeti verdiyse önce o nimeti görmek gerekiyor. O nimete karşı kör ve sağır davranmamak gerekiyor. Nimeti görünce insan Allah'ı hatırlar zaten. Nimeti görünce şükür duyguları depreşir insanın. Teşekkür bilinci oluşur. Bütün nankörlüğün temelinde nimeti görememek var. Nimeti göremeyince nimeti göndereni hatırlayamıyorsunuz. Hatırlayamayınca o nimet gözünüzde tabiileşiyor, normalleşiyor, sıradanlaşıyor. Sanki zaten olması gerekiyormuş gibi bir izlenim içinizde oluşuyor. Halbuki her bir nimet Rabbimizin bize hususi bir ikramıdır. Onu böyle görürsek, böyle bilirsek o nimet bizi Allah'a götürür. İnsan niye şirk koşar? İşte Allah'ın kendisini nasıl gemide o dev dalgalar arasında kurtarmasını unuttuğu gibi işte nimeti görmezden gelince şirke düşer. Nimet vereni görmezden gelir çünkü. Öyle ya da böyle nankörlük edin bakalım. Nankörlüğünüz ve şükürsüzlüğünüz niye mal olacak? Onun sonuçlarını ileride bileceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Yani kıyamet günü göreceksiniz. Esas sonuçlar o zaman ortaya çıkacak. Kazanan, kaybeden orada belli olacak. Dünyada kazanmış gibi görünebilirsiniz. Dünya hayatınız böyle efendim son derece zevkli geçmiş olabilir. Ancak bu ebedi hayat yanında neredeyse yok gibi bir hayattır. İleride bileceksiniz ama. İşte Rabbimiz şimdiden bilmemiz için bu gerçekleri bize haber veriyor bir bir. Evelem yarav enna cealna haramen aminen ve yutekattafun nasu min havlihim efe bil batili yu'minun ve bi ni'metillahi yekfurun. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Buradaki hitap daha çok Mekke'de oturan Mekkeli müşriklere yönelik. Onların diyor etraflarındaki kabileler, beldeler, ülkeler sürekli tarumar ediliyor. İnsanlar kapıp kapıp götürülüyor, esir ediliyorlar, köleleştiriliyorlar. Nice zulümlere maruz kalıyorlar. Fakat siz diyor ey Mekkeliler biz burayı diyor harem kıldığımız için yani adeta saygıya layık olarak insanların gönüllerinde böyle bir yer verdiğimiz için bu beldeye, bu bölgeye siz burada emniyetli bir şekilde yaşayıp gidiyorsunuz. Ama durum böyleyken şimdi siz kalkıyorsunuz hakka iman etmek varken batıla iman ediyorsunuz. Yalan yanlış şeyleri Allah'a iftira ediyorsunuz. Allah'a ortaklar koşuyorsunuz. Ve Allah'ın böylesi güzel nimetlerini, büyük nimetini, peygamber nimetini, Kur'an nimetini, böyle bir emniyetli belde nimetini inkar ediyorsunuz. Sizinki akıllılık mı? Cenab-ı Hak soruyor. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوَلِّ الْكَافِر۪ينَ Halbuki Allah'a bir yalanı iftira edenden veya kendisine geldiğinde hakkı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirlere bir yer mi yok? Burada ayetin birinci kısmı kim daha zalim olabilir Allah'a yalan iftira edenden? Sizin dediğiniz gibi eğer bu peygamber kendisine vahiy gelmediği halde vahiy geliyor diyorsa bundan daha büyük zulüm olabilir mi? Daha büyük bir zalimlik olabilir mi? Hayır, bu peygamber asla öyle değil. Ya da siz ey müşrikler bunlar bu putlar Allah'ın ortakları derken ne büyük zalim olduğunuzun farkında mısınız? Çünkü zulüm nedir? Zulüm haksızlık yani bir hak sahibine hakkını vermemek demek. Allah'ın hakkı tevhiddir. Yani ondan başka ilah olmadığını kabuldür. Siz birçok şirk koşarak, ortak koşarak Allah'a karşı zalimler oluyorsunuz. Yani daha büyük diyor böylesi bir günahtan, böyle bir iftiradan daha büyük bir suç olabilir mi? Daha büyük bir zulüm olabilir mi? Ya da diyor, hak ayaklarına kadar gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Ey müşrikler, bak hak ve hakikat sizin ayağınıza kadar geldi. İçinizden bir peygamber size Allah'ın ayetlerini okuyor. Kulaklarınız bunu duyuyor, gözleriniz onu görüyor. Ve siz kabul etmiyorsunuz, onu yalan diyorsunuz, yalancı diyorsunuz. Böyle diyenden, böyle yalancı diye iftira edenden daha zalim kim olabilir? Soruyor Yüce Rabbimiz. Ve sonunda da cehennemde kafirlere bir yer yok mu? Yani ya da cehennem kafirler için böyle bir yer değil midir? Dolayısıyla siz bu hakkı inkar ederek, yalanlayarak kafirler zümresine dahil oluyor ve cehenneme aday oluyorsunuz. Farkında mısınız? Ey bugünün kafirleri, ateistleri, inançsızları, kelam-ı ilahi size her gün efendim okunurken, ezanlar sizi çağırırken, efendim hak ve hakikat sesi kulağınıza gelirken, gözünüzle o kelam-ı ilahiyi görürken, siz hala inkarda direniyorsanız, başka bir yer mi bekliyorsunuz cehennemden başka? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, cihad edenlere, mücahede edenlere, bütün gayretlerini sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz, iletiriz. Şüphesiz ki Allah her durumda muhsinlerle beraberdir. İhsan erbabıyla beraberdir. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Yani bizim uğrumuzda, bizim yolumuzda, bizim rızamızı elde etme, bizim cemalimize vasıl olma, rızamızı elde etme uğruna, bizim için diyor, zorluklara katlanarak, var gücüyle gayret gösteren, gerektiğinde nefsiyle, gerektiğinde insan ve cin şeytanlarıyla, gerektiğinde Allah düşmanlarıyla cihad eden, mücahede eden ve bunu da ancak bizim rızamızı elde etme maksatlı yapan kişilere gelince, işte mutlaka ve mutlaka biz onlara hidayet edeceğiz. Yani hem hak ve hakikati sürekli onlara göstereceğiz. Onlara ilham edeceğiz. Gerçekleri beyan eden elçiler vasıtasıyla onlara hidayetimizi göstereceğiz. Kitaplar vasıtasıyla hidayetimizi göstereceğiz. Hem de sadece göstermekle kalmayacağız. Onları bize eriştiren, o rızamıza eriştiren, cennetimize kadar kavuşturan yollara bizzat koyacağız. Tevfik edeceğiz, muvaffak kılacağız. Yardımlarımızla onları destekleyeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerime gerçekten çok şumullü, manası çok geniş bir ayet-i kerime. Birçok sırlar var bu ayette. Her şeyden önce mücahede hak uğruna olacak. Bir gayret olacak ama nefs adına ya da başka maksatlarla değil. Bir takım menfaatlerimiz adına değil. Yalnız Allah için, Allah'ın dini en yüce olsun için, Allah bizden razı olsun için, Allah böyle emrettiği için, şu şeylerin olmasını, bu şeylerin olmamasını istediği için biz de onların gerçekleşmesi adına var gücümüzle gayret ediyorsak, bunun altını çizmek lazım. Böyle işin kenarından tutarak değil, gevşek tutarak değil, seyrederek değil, sadece konuşarak değil, bilfiil, mücahedenin içine girerek, cihadın içine girerek, o gayretin içine soyunarak girmeliyiz. Bir de burada çoğul kullanılmış. Bizim uğrumuzda mücahede edenler diyerek öyle anlaşılıyor ki bu mücahedede, bu gayrette de el ele vererek, gönül gönüle vererek, iyilik ve takvada yardımlaşarak, Allah'ın dini yüce olsun için omuz omuza çarpışarak adeta, saf saf, belli bir nizam, intizam, plan, program içerisinde o cehdi ortaya koyabilirsek ve bunu da ancak Allah'ın rızasını elde etme, onun ahkamı yeryüzünde hakim olsun, onun hükmü geçsin sadece diyerek bu niyetle yaparsak, sıradan bir gayretle değil, ciddi bir gayretle yaparsak, Allah böylesi kullarına şöyle bir ifadeyle, lenehdiyennehum, Arapça bilen kardeşlerimiz bunu çok iyi kavrayacaklar. Baştaki lam harfi, sondaki tekit nunu diye ifade edilen ekler manayı şöyle güçlendiriyor. Mutlaka ve mutlaka ben o kullarıma, diyor Cenab-ı Hak, böyle mücahede edenlere hidayet edeceğim. Hidayet etmenin birçok derecesi var. Her şeyden önce hak ve hakikati ne olduğunu açıklamak. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, şu demek, hangi yolu izleyeceklerini ben onlara açıklayacağım demek. Nasıl açıklayacak Yüce Rabbimiz? Elçiler göndererek açıklar. Bu elçileri de insanlardan seçer, meleklerden seçer. Kur'an gibi vahiy kitaplarıyla Cenab-ı Hak hakikati açıklar. İlhamlarla açıklar. Gönüllerimize ilham verir. Ne yapacağımıza dair açılımlar olur. İç dünyamızda açılımlar olur. Keşifler olur. Ve böylece Cenab-ı Hak bize hak ve hakikati gösterir. Nasıl hareket edeceğimize dair gönlümüze o ilhamı bırakır. Bu hidayetin bir başka derecesi daha vardır. O da şudur. Tevfikimizi refik edeceğiz. Yani onların muvaffak olması, başarılı olması için onların elinden tutacağız. Yollarımıza ileteceğiz demek. Yolumuza ileteceğiz. O esas maksatlarına, Allah'ın razı olacağı hedeflerine ulaştıracak yola bizzat koyacağız. Hatta o yolda da, o yola sadece koymakla kalmayacak, hedefe varıncaya kadar onlara yardımımız devam edecek demektir. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبِلَنَا. Bütün bunlar niye bağlı? O cihadın, o cehdin, o gayretin Allah rızası için olmasına ve belki de birlikte olmasına bağlı. Ve ayetin sonu da çok enteresan, çok dikkat çekici. وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Muhsin kim? Yaptığını sapasağlam yapan, dört dörtlük yapan, en güzel şekilde yapan ve bir de Allah'ın her an gördüğü şuuruyla yapan. Allah'ın huzurunda iş işliyormuş gibi amel işleyen adam demek. O zaman mücahede dediğimiz, mücahedesini böyle ihsan kalitesinde yaptı mı bir kul ya da kullar, korkmasınlar. Allah onlara dağları düzeder, denizleri adeta Musa Aleyhisselam'ı açtığı gibi açar, nice yollar önünü gösterir. Yani her türlü müşkil, her türlü problem kolay kolay çözülüverir. Allah ummadıkları yardımcılarını onlara gönderir. Görünür görünmez meleklerini gönderir. Gönderir, gönderir. Bütün mesele o gayrette, o samimi mücahedede, azimde, ciddiyette. Sen sana düşeni yap, o daima zaten sana yardımcı olacaktır. Ama sen tembellik gösterirsen, işin ucundan tutarsan, mış gibi yaparsan, hani o zaman bir sonuç alamazsın. Zira Allah'ın yardımı sana erişmez. Allah yardım etmeyecek olursa sen hiçbir konuda nitelikli bir başarıyı, Allah'ın razı olacağı bir başarıyı elde etme şansına sahip olamazsın. Bunun için Yüce Rabbimizden niyazımız, mücahedemizde, gayretlerimizde o ciddiyeti, o iradeyi, kavi iradeyi ve imanı bize lütfetmesi, o imkanı, fırsatı, istidadı, kabiliyeti vermesi, ihsan kalitesinde iş görmeyi bize lütfeylemesi ve hidayetiyle bizi şereflendirmesi, tevfikini bize refik etmesi, yani yardımını üzerimizden hiç eksik etmemesidir. Niyazımız budur. Bu ayetle, bu dualarla Ankebut suresini de bitirmiş oluyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde Rum suresinden başlayacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.